Kitabın adı Sadece Biri, yazarı Emel Uz. 18. ayrım. Verilen gün ve saatte hakimin odasındayız. Sessizce süzülen gözyaşlarımı taktığım kara gözlüklerin altında silme çabasındayım. Hayatım film şeridi gibi geçiyor derler ya. Gerçekten de geçiyor gözümün önünden. Murat sessiz. Kim bilir belki o da hissettiklerine böyle bir tepki veriyor. Kendimi tanıyamadan aldığım bu kararla bir sele kapıldım. Yıllarca durmaksızın hep sürüklendim. Nihayet bir mahkeme kapısında kendime geliyorum. Sevginin nedeni mutluluğunda ısmarlaması olmuyor. Gurur bu kadar önemliyse, ben yıllardır ezilen gururumun tamirini nasıl yapacağım? Nasıl kendime geleceğim? İnsanların birbirinden farklı olması çok doğal. Olmalı da. Davranış ve ifade ediş tarzları da değişim gösterebilir. Fakat bu değişim başka insanları parçalayıp yok etmemeli. Hiçbir hayatı yarım bırakmamalı. Almak kadar vermek de önemli. Karşılıklı oluşturulacak bir denge bu. Bu alış, karşı tarafı bitirene kadar sürmemeli. Kim için, ne kadar ve neden özveride bulunacaksınız? İşte bunun belirleyicisi olmak gerekiyor. Kararsızlık çaresizliğe yol açar. Seçeneklerin değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, kararlılığın da göstergesi. Evet, bunu başarmaya çalışıyorum. Oysa ne kadar net bir hedefim vardı. Evlenecek ve mutlu olacaktım. Yazık ki bu hedef en başından şaştı. Yeni bir hedef belirleyemediğim için de ezilip kaldım. Hakimin odasına girdik ve çıktık. Evraklar imzalandı ve bitti. Şubat soğuğunda bir evlendirme memurunun odasında başlayan bu macera, ılık bir Nisan gününde yine başka bir odada bitti. İşte bu kadar basit. Atılan her adım, sonunu bilmediğin başka bir yolculuğun başlangıcı. Masum bir sevgi düşün vardı. Kötülük barındırmıyordu ama bu sevginin bulunduğu yer ne yazık ki çok derin ve dipsiz bir kuyu. Ulaşmak çok zor. Parlak kordeleli, oldukça şık ama içi boş bir paket gibiydim. İçindeki her neyse dağılmış, kırılmış, parçalanmış, işe yaramaz ama süslü bir paket. Eve nasıl döndüğümü hatırlamıyorum. Kapıyı açıp kendimi içeri zor attım. Üzerimi değiştirdim. Süslü paketin parlak kağıtlarını parçalarcasına üzerimden çıkardım. Şuursuzca iş yapmaya başladım, olmadı. Uyumaya çalıştım, olmadı. Son sesle müzik dinlemeye çalıştım, yine olmadı. Hiçbir şey olmuyor. Evin içinde deli gibi dolaşıyor, haykırarak ağlıyor. Hayatta olmayan annemden ve babamdan bağırarak hiç durmadan özür diliyorum. Belleğimdeki sayısız odacıkların tüm kapıları birden açıldı. O karanlık mağaralardan neler çıkıyordu neler. Hepsi birden canlanmıştı. Sevginin sonsuzluğa dönük yüzünü görmeye çalışarak ve gururumu arkaya saklayarak başarmaya çalıştığım bu oyun artık bitti. Her şey gün yüzüne çıktı. Kardeşime ve ağabeyime tekrar baba kütüğüne döndüğümü bildiren bir mesaj gönderdim. Hemen aradılar. Arkası gelmeyen sorularla ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Yaşadıklarımın hepsini olmasa da bir kısmını zaten biliyorlar ama bu haberi duymaları ani bir şok yarattı. Doğal olarak neden şimdi dediler. Kız kardeşim olayları daha iyi bildiği için bana çok büyük destek verdi. Güç kaynağım oldu. Sonunda başardın abla. İnan her şey çok güzel olacak demekten kendini alamadı. Olaylara bakış açısının, hedef ve beklentilerin farklılığı olsa gerek. Dilim döndüğünce aldatılan bir kadının duygularını, olmayacak bir birlikteliği, zorlamanın yalnızca zaman kaybı olduğunu, nasıl çöküntüler yarattığını, bize sunulan bu değerli zamanı nasıl boşa harcadığımızı, anlamsız çabaların ne kadar gereksiz olduğunu anlatmaya çabalıyorum. Evde duramadım, kendimi dışarı attım. Yetişmek istediğim bir şey varmış gibi koşarcasına yürüyordum. Caddeler kalabalıktı. Hiç kimse yokmuş gibi geliyordu bana. Yalnızdım. Bir ben vardım sanki. Sadece ben. Bu sırada kızım aradı. İlk ve son kez ağladım ona. Duygularımı örtemedim. Onları üzmek istemiyordum. Oyuncak ev dağıldı. Gerçek olamadı. Yaşadığım duygusal gerilim beni fazlaca sersemletti. Yaşanan tüm yanlışları, doğruları, üzüntü ve dağınıklığıyla kocaman bir hikaye bu. Benim hikayem. Bu hikayede beni çok etkileyen ve çok önemli bir ders aldığım minik bir anımı daha yazmak istiyorum. Birinci sınıfta okuturken her konuda verdiği akılcı ve pratik yanıtlarla insanı şaşırtan bir öğrencim vardı. Kara gözlü, tatlı bir yaramaz. Sınıfta yaptığımız okuma yazma etkinliklerinden birindeydik. Öğrencilerime bir balon çizdim, içine de yapmamamız gereken yanlış davranışlarımızı yazdık. Bir eğitim öğretim çalışmasıydı bu. Aynı zamanda yazma becerisini geliştirici bu etkinliğe davranış kazanımı da eklemeye amaçlamıştım. Çizdikleri balonları uçurup patlatacaklardı. Böylece yazdıkları bu olumsuz davranışlara dikkat çekip onları yok edecektik. Çok eğlenceli. Minikler, güldük, oynadık, gözlerimizi kapattık ve uçurduk balonları. Sadece kağıtları topladım. Harika, hepsi uçtu. Pat pat patladı ve bitti. Neşeli ve eğlenceli bir çalışmaydı. Birkaç gün sonra bu küçük afacan yine etkin yaramazlıklardan birini yaparak beni epeyce zorladı, kızdım. Yaptığımız çalışmayı hatırlattım. Davranışlarının neden hala düzelmediğini sordum. Usulca yerinden kalktı, yanıma geldi. Sert tavrımdan oldukça etkilenmiş görünüyordu. Öğretmenim, ne olur bana kızmayın. Benim bir suçum yok. Hepsini o balona yazmıştım. Ama galiba benim balonum patlamamış. İşte bu minik, o tertemiz duygularıyla çok önemli bir hayat dersi vermişti bana. Derin bir düşünceye daldım. Ben de tüm yalanları, kırgınlıklarımı, aldatılmanın o derinden yaralayıcı hüznünü, isyanlarımı yaşayamadığım duygularımın özlemini, hepsini ama hepsini yok ettiğimi, açtığımı, geride bıraktığımı sanıyordum. Bir balona doldurup patlatmıştım. Hayır, hiçbir şey yok olmamış. Her şey olduğu gibi duruyor. Yok ettiğim, patlattığımı sandığım o balon, en ufak bir rüzgarda bile tekrar uçup karşıma geliyor ve yanı başımda beliriyor. İçindekileri de her seferinde başımdan aşağıya boşaltıyor. Kızım daha birkaç ay önce evlendi. Eşi yurt dışında olduğu için okuldan bir arkadaşını yanına alarak geldi. O gece iki kız odalar arasında köşe kapmaca oynadılar. Anılarda kalan resimler de bu ayrılıktan nasibini aldı. Güzel kızım yüzündeki zoraki gülümsemeyle babasına çeşitli resimler seçti. Evlenip ilk kez genç bir kadın olarak döndüğü baba evinde resimleri ayırma görevi ona düştü. Sabah oldu. Her zamanki gibi hızla giyindim. Kızım ve arkadaşıyla vedalaşıp okulun yolunu tuttum. Hayat devam ediyor. Murat birkaç gün sonra tekrar gelecek. Eşyalarını alıp yeni hayatına yönlenecek. Okulum geçecekleri yolun üzerinde. Birkaç saat sonra okula uğradılar. Tekrar gördüm onları. Murat arabadan inmedi. Belki ne yapacağını bilmiyordu. Kim bilir. Neyle yüzleşmesi gerektiğini tahmin edebildi mi acaba? Ne tuhaf bir durum. Dalgın gözlerle arkalarından bakıyorum. Fısıltılar dökülüyor dudaklarımdan. Bir imza ile herkesin, her şeyin önüne geçerek, hayatımızdaki yerini alan bir eş, ne bir imza ile tamamen yabancı oluveriyor. Yarattığım sihirli dünya gittikçe geri çekildi ve küçüldü. Tutmaya çalıştıkça da daha büyük bir süratle ellerimden kayıp kayboldu. Yaşamdan çok şey bekledim galiba. Onun için de çok kırıldım. Eminim birçok kadın benzer sorunları, hatta daha da fazlasını yaşıyor. Yaralarınızı kurutma çabanız olsa da onlar hemen kapanmıyor. Sinsice kanamaya devam ediyor. İnsanın kendisiyle iletişim kurabilmesi çok önemli. Bir amaç uğruna yaşamak, hayatın olmazsa olmazlarından. Nerede durmak gerektiğini çok iyi bilmek gerek. Amaçlar ve öncelikler herkese göre değişir. Yakalanmaya çalışılan hedefler için gereksiz acılar çekebiliyor ve çoğu kez ne yazık ki geç fark ediliyor. Hem eve doğru yürüyor hem de bunları düşünüyordum. Boşa geçen günlerin sonuna ulaştım. Hiç tükenmeyecek sandığım o sevgi çağlayanının ancak birkaç damla gözyaşı akıtacak gücü kalmış. Yazık ki o da kuruyor. Tanrım, içimde ölen ne çok şey var. Onca ölünün arasından minicik bir umut çiçeği büyümeye tutunmaya çalışıyor hala. Bir filmde izlemiştim. Ayrılıklar önce öfke, sonra acı hissettirir, sonra da yok olurmuş. Hiç yaşanmamış gibi. Bunu diledim hemen. Günler geçti. Yine yorgun bir günün ardından eve ulaştım. Akşam karanlığı çökmek üzere. Murat'ı kapıda beklerken buldum. Apartmanın kapısının önünde araba yüklenmiş hazır. Hoşça kal sözcüğüyle birlikte tekerlekler döndü. Giriş kapısına yöneldim. Gözüm apartmanın boy aynalı kapısına ilişti. Bitkin bir kadının görüntüsü vardı o kapıda. Yıllarca kendisi tarafından kandırılan bir kadının görüntüsü. Şimdi anlıyorum ki asıl aldatma bu. Oyundan kaçan, gerçeklerle yüzleşmemek için bu kadar yılını harcayan, gereksiz yere sabır abidesi olan bir kadın. Başımı sallayarak bunların geçeceğini söyledim o bitkin kadına. Artık yeni bir ben var dedim, teselli ettim. Benim diyebilen bir kadınsın artık. Yorgun yüzümle bütünleşmiş ama açık tutmaya çalıştığım gözlerime dikkatle baktım. Dik duruşumdaki kararlı bakışlardı bunlar. Yüreğimin de onayladığı, çarpan kapının sesi düşüncelerimle karıştı. Bekle dedim. Bekle aptal kadın, seni de yok edeceğim. Defterini yavaşça kapattı. Derin bir nefes aldı. Boşanalı bir yıl kadar olmuştu ama kendini ancak şimdi ve gerçek anlamda özgür hissediyordu. Kapanan o defter kapağıyla beraber yaşadığı onca yılı da kapattı. Hep düşündüğü ama bir türlü gerçekleştiremedi hesaplaşmayı belki de başardı. Kendini daha rahat hissetti. Bir yıldır yalnız yaşıyordu. Geçen bu süre içinde kendini herkesten, her şeyden soyutlayarak okulu ve birkaç samimi arkadaşıyla birlikte zaman geçirmişti. Ne yapacağına karar vermek için çok çabaladı. Çocukları onların yanına yerleşmesi konusunda çok ısrarcıydılar. Annelerini yanlarında istediklerini söylüyorlardı. Artık onlarla olacak, en güzeli de istediği zaman görecekti. Yerinden kalktı, çayını demledi. Biraz sonra ziyarete gelecek arkadaşlar için oturacak yer ayarladı. Pastaneden aldığı birkaç çeşit pasta kutusunun kapağını açtı. Koyacak tabak bile aramadı. Ertesi gün taşınacak bir evde ortada tabak bulma olasılığı zaten yoktu. Evini tekrar dolaştı. Uzun uzun oda kapılarında durup boş gözlerle etrafa baktı. Her oda duvarında, orada yaşanan olaylar çabucak, kısa ama anlamlı gösteriler yaptılar ona. Evinde ağırladığı son misafirlerdi gelenler. Anılar tazelendi. Arkadaşları onu kendi evinden uğurlamak istediler. Bazıları yaptığının çok büyük cesaret olduğunu söylüyor, bazıları ise hala nedenini sorgulayıcı yaklaşımlarda bulunuyordu. Aralarında para toplayarak aldıkları gümüş yüzüğü kendilerini hatırlaması dileğiyle sundular. Duygusallık doruklara tırmandı bir ara. Acı veya tatlı yaşanan her şeyin bir sonu olduğunu söyleyerek rahatlattılar kendilerini. Evinin kapısını kilitlerken telefonu çevirdi. Yarın eşyaları yüklemek için kaçta geleceksiniz? Arabasını yurdun önüne park etti. Yanına getirdiği birkaç parça eşyayı bırakarak arkadaşının odasına girdi. Seninle gurur duyuyorum arkadaşım. Çayın geliyor. Bizimle geçireceğin birkaç haftayı iyi değerlendirelim. Mesela bu akşam başarılı arkadaşımı dışarı kaçırayım. Evet, gerçekten çok iş başardı. Artık özgür bir kadın. Gül'ün hafta sonunun gelmesini sabırsızlıkla bekledi ve işi biter bitmez yola çıktı. Eşyalarını göndermişti. Çocuklar kamyonu karşılayarak gerekenleri yapacaktı. Oktay'ı düşündü. Bu adamın düşüncelerine bu kadar hakim olması onu ciddi ölçüde ürkütüyordu ama bir türlü engel olamıyordu kendine. Oktay ciddi bir tedavi süresi geçirecekti. O sevgi dolu bakışlar olduğu sürece yardım edecekti ona. Yolculuk boyunca kafasında dönüp duran endişelerini hastane kapısında bırakarak içeri girdi. Oktay'ın tekrar ameliyat olacağını ve uzun bir tedavi süreci yaşayacağını öğrendi. Cesaretli insanların başarma arzusu vardır. Oktay da cesur bir adam. Başaracak. Acaba uzun yıllar kaldığı bu şehre bir daha gelebilecek mi? Ne çok anısı var. Son kez dönüyor bu yolu. Kalan eşyalarını ve hatıralarını yükleyip çıkacak. Hayatında bir başka dönem daha kapanmak üzere. Merdivenleri birer birer çıktı. Ağır adımlarla odasına girip topladı. Bazı eşyalarını orada bıraktı. İhtiyacı olan genç arkadaşlarının kullanmasını istedi. Oldukça erken bir saat. Aslında kimseye görünmeden ayrılmak istiyor oradan. Valizleri aşağıya indiren görevliyi sessiz olması konusunda uyarıyor. Bir gün önce arkadaşıyla vedalaşmış, yurt ilişkini de kesmişti. O açıdan rahat, görünmeden çıkabilir. Aşağıya indiğinde, orada kaldığı süre boyunca yataklarından kalkma konusunda sürekli şikayet eden gençleri Ellerinde çay fincanları ve henüz uyanmamış halleriyle görünce çok heyecanlandı. Her birine ayrı ayrı sarılıp vedalaştı. Gözyaşları hem hüznün hem de kendisiyle duyduğu gururun göstergesi. Belki de kazandığı güvenin onaylanış biçimi. Kısa sürede olsa, yaptığı arkadaşlıkla o saatte gençleri oraya indirebilmişti. Ne hoş. Duygu yoğunluğu başını epeyce ağrıttı. Biraz sonra da okuldaki arkadaşlarıyla vedalaştı. Sahne yine aynı. Arabada sadece şoför koltuğu boş. Tüm eşyalarını gönderdiği halde geri kalanlar, kutulara doldurduğu mesleki evraklar arabayı tamamen kaplamıştı. Kolay değil elbet. Hayatında kocaman bir bölüm daha kapanıyor. Kısa bir süre kalmak üzere geldiği bu şehirde, ömrünün oldukça uzun bir bölümünü geçirdi. Sonlandırdığı evlilik yaşamı da düşünürse, bu yer hayatında çok önemli ve unutulmayacak hatıralara sahip olma özelliğini taşıyor. Nevin, ben hayalperest bir insan mıyım sence? Bu yaşta hala sevgiye özlem duymak doğru mu? Evet, hem de çok doğru. Duyguların yaşı ve yaşanma zamanı olmaz. İçinde kalan her şeyi yaşamalısın. Bunlar senin için ulaşılmaz olmaktan çıkmalı. Hissettiğin gibi de yaşanmalı. Sakın bundan korkma ve çekinme. İnsanların fiziki görünüşüyle duygusal dünyası orantılı olarak yaşlanmalı derdi hep. Olmuyor işte. İnsanın ruhu bir türlü yaşlanmıyor. Yoksa bu sohbetler nasıl oluşur ki? Bu kez çalışan motorla birlikte dönen tekerlekler bu yalnız kadını yeni hayatına doğru taşımak üzere yola çıktı. Bazen kendimizi kaybetmek pahasına da olsa karşımızdakine sahip çıkma arzusu hissederiz. Çünkü ona değer veririz. İşte o da kendi adına önce bunu yapacak. Yaşadıklarıyla yüzleşme cesareti var artık. Öyleyse hayatın yüzüne bakma cesareti de olmalı. Hem de gülerek. Yaşadıklarından hüzünlü de olsa kocaman bir öykü çıkarmayı başardı. Şimdi sıra hayalindeki öyküyü oluşturmakta. Çoğu kez anlamlı bir bakış, sessizce parlayan bir çift göz, uzun konuşmalara bedeldir. İşte yüklendiği bu bedelle çıktı Oktay'ın odasından. Doktorla konuşulanlardan anladığı kadarıyla yetindi. Uzaktan izliyordu olanları. Ameliyathane kapısında kalabalık bir grup vardı. Merve de yüzündeki endişeli ifadeyle sessizce oturuyordu kalabalık arasında. Bu aile ortamı içine girip dikkat çekmenin hiç gereği yok diye düşündü. Merdivenlere yöneldi, sessizce uzaklaştı hastaneden. Kendine gelince arayıp konuşacak. Birkaç gün sonra tüm aile üyelerinin katılımıyla düzenlenen bir yemekteydi. Hemen evine gidip yerleşmekte acele etse de çocuklarından izin çıkmadı. Yaz mevsimi bitmek üzere olduğu için acele ediyordu. Çünkü başvuru yaptığı okullardan da çağrılar gelmeye başlamıştı. Evine girdiği ilk gecede duyduğu huzur ve mutluluğu anımsadı, inanılmazdı. 3 aylık yurt yaşantısından sonra evini ne çok özlediğini bir kez daha anladı. Her eşyasını özenle ve tek tek açarak yerleştirdi. Hepsine ayrı bir zevkle bakıyordu. Kocaman evinin her köşesinin tadını çıkarmaya başladı. Sade ve zevkle döşenmiş bir yuva çıktı ortaya. Bu konuda kızının katkısı ve emeği çok oldu. Nerelerden geldi bugünlere? Kendi halinde, sessiz. Kendine güveni bile henüz oluşturmamış o küçük kız kendisi mi? İnanmak zor. Uzun yıllarını birlikte geçirmiş, pek çok şey paylaşmış, insanların bu kadar yabancılaşmasına geriye döndüğünde yazdıklarının anlamsız kaldığını görmesi ne tuhaf. Bu gerçekten de zor. Karanlıkta bir dalganın kabarması gibi bir şey. Kabarıyor ama bir türlü görülemiyor. Unutmak bir anlamda affetmektir. Belki de affedemediği için unutmakta zorlanıyor. İnsanların doğru bildikleri davranışlardan doğan mutlulukları benimser ve kalıcı kılarlar. Gözden kaçırılmaması gerekense belirgin genellemelerin dışında herkesin doğrusunun farklı olduğu gerçeği. Doğrular değişkendir. Zamanla da farklılaşır. Geçen zamanın bu ağır ilerleyen sürece tahammülü olsaydı ne güzel olurdu. Anlattıkça içine yerleşen o kocaman yumruk etkisini azaltmıştı biraz. Engel tanımayan sınırsız bir özgürlük duygusu oluşuyordu artık içinde. Fotoğraflar, insanların geçmişindeki her kareyi hiç atlamadan önüne seren ve yaşatan belgelerdir. Hayat o sıcacık bakışlara, olumlu ya da olumsuz şekliyle müdahale eder. Bir resme, bir de aynaya bakar insan. İnanamaz gördüğü ifade ve derinleşen çizgileri. Kabullenmek zordur. Halen aynı iştenlikle gülümseyebiliyorsa, işte o zaman geçen yılları aldırmadan huzurla sürdürür yaşamı. Yeni evinde minik bir çalışma odası düzenledi. Masasının başına geçip hafif müziğin eşliğinde yazıyordu şimdi. Bazen kapatıyor bu defteri. Hayatını yazıp bitirdi. Hala neden yazıyor ki? Amacının dışına taştığı kesin. 18. ayrımın sonu. Sayfa 150. Devamı 19. ayrımda.